Arkadaşlar merhaba. Tüm sektör profesyonelleri buradaysa, GrowTap, TR'nin hazırladığı sektör özetlerine başlayalım. Mayıs Core Update'te Authority yetmedi, NYT ve NYH bile düştü. Google Mayıs Core Update'inin son günlerinde Systrix verisi üzerinde yapılan analizde, kazananları belirleyen asıl faktörün otorite değil, sorguyla eşleşen kaynak türü ve pazar uyumu olduğu ortaya çıktı. Aleyda Solis, 26 Mayıs-2 Haziran arasındaki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere verilerini inceledi, nitimes.com ve nih.gov gibi yüksek otoriteli domainler dahi düşüş yaşarken orijinal kaynaklar yükseldi. İngiltere indeksinde Cambridge, Org %40,9 kazanç elde ederken telaffuz aracı Youglish.com %69,6 geriledi, eğitim kategorisi genel olarak kazanmadı, sorgulara uyan kaynak türü kazandı. Yerel uyumda belirleyici oldu, Amazon.co, United Kingdom %21,3 artarken Amazon.com İngiltere kullanıcıları için %54,6 düştü. Solis bu tabloyu bir reset olarak tanımlıyor, otorite hala rol oynuyor, ancak kimin kazanıp kimin kaybettiğini tek başına açıklamıyor. Google Mayıs Core Update tamamlandı, ChatGPT Ads ve Microsoft Scout duyuruldu. Google Mayıs 2026 Core Update'in rollout süreci tamamlandı, aynı hafta Search Console'a birkaç yeni AI performans raporu ve AI kontrol seçeneği eklendi. Microsoft ise bir slide üzerinden AI aramanın tıklama ve site ziyaretlerini düşürdüğünü kabul ederken WebEQ ve Microsoft Scout araçlarını duyurdu. Google Ads sefesinde yeni bir Leads Management ekranı, AI Max için Branded Searches kontrolleri ve Invalid Activity Credit raporu yayına girdi. Google ayrıca AI modda healthcare reklamlarını test etmeye başladı, Merchant Center Attribute kurallarını otomatik ürün tespitine genişletti. ChatGPT ise, Multi-Advertiser Placement desteğiyle birlikte Ad Manager'a yönelik kapsamlı güncellemeler sundu. OpenAI'dan biyogüvenliğe özel AI modeli, GPT Rosalind Biodefense. OpenAI, Nisan 2026'da biyoloji araştırmaları, ilaç keşfi ve translasyonel tıp için geliştirdiği Frontier Reasoning modeli GPT Rosalind'i tanıttı. Mayıs 2026'da ise güvenilir geliştiricilerin biyosavunma ve pandemi hazırlığı uygulamaları inşa etmesine yönelik Rosalind Biodefense'yi duyurdu. OpenAI, aynı AI yeteneklerinin hem hastalık araştırmalarını hızlandırabileceğini hem de biyolojik güvenlik riskleri taşıdığını kabul ediyor. Bu nedenle sorumlu savunucuları ileri düzey araçlarla donatmayı, aynı zamanda güvenli dağıtım için gerekli koruma mekanizmaları ve yönetişim çerçeveleri geliştirmeyi hedefleyen bir biyosavunma eylem planı yayınladı. Plan, toplumların tehditleri daha erken tespit etmesini, karşı önlemleri daha hızlı geliştirmesini ve krizlere daha koordineli yanıt vermesini sağlayacak. Ufak bir ara, dijital pazarlama ve growth ihtiyaçlarınız için bize growthup.tr.com adresinden ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Anthropic, Cloud kendi kodunun %80'inden fazlasını yazıyor, küresel AI duraklama butonu istiyor. Anthropic, ilk kez kamuoyuyla paylaştığı iç verilerle Cloud'un üretim kodunun %80'inden fazlasını yazdığını açıkladı. Mühendisler 2024'e kıyasla günlük 8 kat daha fazla kod gönderiyor. Araştırma görevlerinde de insan düzeyine yaklaşan cloud, belirli alanlarda insan yargısıyla rekabet edebilir hale geldi. Anthropic, tam otonom AI özgelişiminin henüz gerçekleşmediğini, ancak çoğu kurumun hazır olduğundan daha erken ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Bu riskler nedeniyle şirket, tek taraflı değil, doğrulanabilir ve küresel bir geliştirme duraklama mekanizması talep ediyor, diğer sınır laboratuvarları da durumu kanıtlanabilir biçimde durdurursa kendisinin de duracağını taahhüt ediyor. Synapse, Spatial AI geliştirici Illumix'i satın aldı. Synapse, AR gözlük deneyimini güçlendirmek amacıyla Spatial AI geliştirici Illumix'i satın aldı. Illumix, 8 yıl boyunca gerçek zamanlı 3D haritalama, santimetre hassasiyetinde konumlandırma ve kalıcı dünya sabitleme teknolojileri üzerine tescilli bir spatial mapping platformu geliştirdi. Bu teknoloji doğrudan Synapse'in yakında çıkacak tüketici AR gözlüğüne entegre edilecek. Illumix'in AI gözlükler için geliştirdiği uzun vadeli bellek ve kullanıcı profili sistemleri, Snap'in kişiselleştirilmiş deneyimler sunma kapasitesini artıracak. Satın alma, Snap'in Meta ve Apple ile AR giyilebilir cihazlar pazarındaki rekabetini kızıştıracak, şirket, cihaz lansmanından önce spatial anlama altyapısını mümkün olan en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Nike, 2026 FIFA Dünya Kupası için Rip the Script kampanyasını duyurdu. Nike, 2026 FIFA Dünya Kupası için Rip the Script adlı yeni kampanyasını tanıttı. Vedan Kennedy ve Somesuk Dandan Street tarafından geliştirilen kampanya, Hollywood film seti kaosunu tema olarak kullanıyor ve birden fazla ünlü konuk oyuncuya yer veriyor. Kampanya, Nike'ın büyük spor organizasyonlarında oluşturduğu kültürel ağırlığı sürdürme stratejisinin bir parçası. Vedan Kennedy işbirliği, markanın story-driven, pop kültürüyle iç içe geçmiş bir, ad-creative yaklaşımını tercih ettiğini gösteriyor. Bu format özellikle sosyal medyada organik yayılım açısından güçlü bir conversion rate potansiyeli taşıyacak. McKinsey'in 5 yıllık araştırması, Latino toplumunun ekonomik yükselişi. McKinsey'in 5 yıllık araştırma birikimini bir araya getiren bu derleme, Latino nüfusunun Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki dönüştürücü rolünü ve bu topluluğun büyümesinin genel refah için neden kritik olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, Latino bireylerin ekonomik hareketlilik önündeki yapısal engelleri ve bu engellerin kaldırılmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş çaplı büyüme potansiyeline katkısını ele alıyor. Fırsat eşitliğinin genişletilmesi, yalnızca topluluk içindeki bireyler için değil, tüm ekonomi için stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırılıyor. Meta'nın Customer Lifecycle Strategy özelliği beklentileri karşılamıyor. Meta'nın Customer Lifecycle Strategy özelliği, LinkedIn'de yayılan ekran görüntüleriyle sektörde büyük heyecan yarattı, ancak Onnumer'ın gerçek, ad hesapları üzerindeki testleri, reklam verenlerin beklediği AI destekli sihirli bir çözümün var olmadığını ortaya koydu. Özellik, mevcut müşterileri dışlamak için standart audience segment tanımlarını kullanıyor, yani zaten yapılabilen manuel exclusion'ların ötesine geçmiyor. Bu hafta Meta'dan gelen diğer güncellemeler arasında, Legal and Operational, Custom Audience Exclusion değişiklikleri, uygulama reklam verenlerine yönelik App Install Status Audience Kontrolü ve Page Like reklamlarının sonuna işaret eden gelişmeler de yer alıyor. Sergey Brin, AGI'ye giden yolu görüyorum ama sonrasını göremiyorum. Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, AGI House'ta verdiği röportajda Gemini dil ve modaliteler genelinde dünya bilgisini entegre eden, yetenekleri sürekli gelişen bir sistem olarak tanımladı. Brin'e göre Google'ın önceki AI ilerlemesi göreve özgü özelleşmiş modellere dayanıyordu, ancak artık matematik ve bilimsel akıl yürütme gibi çok sayıda alanda üstün performans gösteren birleşik madıl ailelerine doğru bir konvergence yaşanıyor. Brin, Gemini'nin AGI düzeyine ulaşabileceğini öngörebildiğini ancak bu noktanın ötesinde ne geleceğini hayal edemediğini açıkça belirtti. Rakipler arasında OpenAI ekonomik faydaları, Google DeepMind bilimsel keşfi, Anthropic ise insan ilerlemeyi ön plana çıkarıyor, bu farklı motivasyonlar AGI yarışının yalnızca teknik değil stratejik bir boyut taşıdığını ortaya koyuyor. Google, publisher'lar için search profile sayfalarını resmen yayına aldı. Google, uzun süredir test ettiği search profile özelliğini resmen duyurdu. Publisher ve içerik üreticilerine makale, video ve sosyal medya paylaşımlarını tek bir yerde sergileme imkanı tanıyan bu sayfalar, aynı zamanda Discover üzerinden takip edilebilir hale getiriyor. Search Profiles'e mobilde Knowledge Panel üzerinden, Discover'da yayıncı adına tıklanarak veya doğrudan yörel ile ulaşılabiliyor. Başlangıçta en az bir büyük sosyal ya da video platformda kayda değer takipçi kitlesine sahip publisher ve creator'lar profil oluşturup avatar, biyografi, web sitesi ve sosyal medya bağlantılarıyla özelleştirebiliyor. Bu özellik, Discover algoritmasının takip edilen kaynaklara içerik önerisini artıracak. Snapchat, Hindistan'da reklam verenlerini 2 yılda 10 kat artırdı. Snapchat, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da durağanlaşırken Hindistan'da hız kazanıyor, son 2 yılda platformdaki reklam veren sayısı 10 kat artarken, 4 çeyrekin tamamında harcama yapan reklam veren sayısı 3'e katlandı. Hindistan'da aylık 250 milyonun üzerinde aktif kullanıcıyla Snapchat'in en büyük bölgesel pazarı konumuna gelen bu ülkede, AI destekli hedefleme ve sürükleyici reklam formatlarının büyümeye katkı sağladığı belirtildi. Ancak Hindistan'ın gelir tarafındaki katkısı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın çok gerisinde kalmaya devam ediyor, bu yüzden büyüme henüz doğrudan kâra yansımıyor, daha çok uzun vadeli potansiyele işaret ediyor. Reklam iş modelinin güçlenmesi, platformun bu pazarı gelecekte bir gelir merkezine dönüştürebileceğine dair beklentiyi artırıyor. TikTok, Sundance Institute ile mikrodrama yazarlık programı başlattı. Mikrodrama formatı 2025 yılında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,3 milyar dolar gelir üretirken TikTok, bu büyümeyi beslemek için Sundance Institute işbirliğiyle 4 haftalık online bir yazarlık programı başlattı. Program, senaryo yazımı, serialize hikaye yapısı ve dijital izleyicilere yönelik içerik geliştirme konularında creatorlara çerçeve ve sektörel rehberlik sunuyor. TikTok, geçen yıl uygulamaya minis bölümünü ekledi, 2026 başında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da Pinedrama adıyla ayrı bir mikrodrama uygulaması başlattı. Sundance işbirliğiyle başlatılan bu program, creator seçimini TikTok'taki mevcut çalışmalar ve mikrodrama geliştirmeye ilgi temelinde yapacak. Format, yatırımların büyük bölümünün izleyici doğrudan ödemelerinden geldiğini gösteriyor. Belçika e-ticareti 18,3 milyar euroya ulaştı, harcamaların büyük bölümü yabancı platformlara gitti. Belçika'da online tüketici harcaması 2025'te bir önceki yıla göre %5,4 artışla 18,3 milyar euroya ulaştı. Ülke E-Ticaret Federasyonu Becom'un Market Monitor raporuna göre Belçikalıların 10'da 9'undan fazlası artık online alışveriş yapıyor. Büyüme sürerken harcamaların büyük bölümünün yabancı marketplace platformlarına aktığı dikkat çekiyor. Becom Genel Müdürü Grit de Koker, tüketicilerin bu platformlara yönelme nedenini geniş ürün yelpazesi ve sezgisel satın alma deneyimi olarak açıkladı. Kategori bazında giyim ve ayakkabı 2,7 milyar euro ile zirveye yerleşti, elektronik 1,7 milyar euro ile ikinci, gıda ve güzellik ürünlerini kapsayan hızlı tüketim malları ise 1,26 milyar euro ile üçüncü sıraya girdi. Bir yandan tüketicilerin %29'u alışveriş sürecinde yapay zekadan yardım aldığını belirtiyor, bu oran 2024'e kıyasla belirgin şekilde arttı. Georgette Asta erkek giyimde büyüme hedefliyor. Süpermarket moda markalarının geleneksel high street perakendecilerinden pay almaya devam ettiği bir dönemde Georgette Asta, erkek giyim kategorisini güçlendiriyor. Marka, erkek giyim satışların yıllık bazda genel pazar büyümesinin üzerinde seyrettiğini açıkladı, tüketicilerin daha uygun fiyatlı ve çok yönlü moda arayışı bu ivmeyi destekliyor. Georgette, bu talebi karşılamak için ürün gamını genişletiyor ve erkek giyime özel koleksiyonlarını öne çıkarıyor. Süpermarket moda segmentinin önde gelen oyuncuları arasındaki rekabet kızışırken, Georgette'un bu hamlesinin erkek giyim conversion rate'i ve kategori görünürlüğünü doğrudan etkilemesi bekleniyor. BigQuery, Snowflake ve Databricks neden birbirine benzemeye başladı? BigQuery, Snowflake ve Databricks, farklı zamanlarda ve farklı vizyonlarla piyasaya çıkmış olsa da, bugün neredeyse özdeş bir özellik setine yakınsıyor. Fivetran'ın düzenli kıyaslama analizine göre, 3 platformda maliyet ve performans açısından büyük ölçüde eşdeğer durumda. Bu yakınsamanın arkasında 3 ortak mimari var, C ile yazılmış vektörize SQL sorgu motoru, büyük ölçekli depolamayı ACID uyumluluğuyla birleştiren Lakehouse mimarisi ve makine öğrenmesini mümkün kılan Python Data Frame API'leri. Bu 3 özelliğin tamamı son 5 yıl içinde hayata geçti, bu da platformların birbirinden bağımsız biçimde aynı mühendislik kısıtlamalarına benzer yanıtlar ürettiğini ortaya koyuyor. Teknoloji olgunlaştıkça temel tasarım ilkelerinin evrenselleşmesi ve rekabetçi baskının özellikleri dengelemesi, cloud data platform seçimini artık öncelikli olarak fiyat ve ekosisteme dayandırıyor. Louis Vuitton, Maryland kasinosuna monogram taklit davası açtı. Louis Vuitton, Maryland Live. Kasinonun Nisan 2026 kampanyasında LV monogram desenini taklit ettiği iddiasıyla dava açtı. Casino'nun çanta ve sırt çantalarında LV monogram desenine Live logosu eklenerek dağıtılan ürünler, Louis Vuitton'un ihtarına rağmen Endes Elegance promosyonunda yeniden kullanıldı. Marka bu adımı özellikle küstahça bir hamle olarak nitelendirdi. Louis Vuitton, mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almanın yanı sıra her ürün kategorisindeki her sahte marka başına 2 milyon dolara kadar tazminat ve tüm ihlal içeren ürünlerin imhasını talep ediyor. Davanın sonucu belirsizliğini korurken, bu tür marka koruma davalarının moda ikonları için standart bir strateji olduğu görülüyor. Özetlerin sonuna geldik. Tüm danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pazartesi tekrar podcast'te görüşmek üzere.